Yunus bir peygamberdi ama kitabı bir peygamberlik kitabı değildir. İçinde kayıtlı hiçbir peygamberlik bulunmaz. Bunun yerine Yunus'un hayatındaki en önemli olaylardan birinin kendi ağzından anlatımıdır. Hikayeyi anlatan Yunus'tur ve bize yaşadıklarını anlatmaktadır. Bu anlatım iki büyük mesaj taşır. Burada İsrail ulusunun büyük sıkıntı dönemindeki resminin Tanrı'nın halkını nasıl koruyacağının, vahiy kitabında mühürlenen 144 bin kişinin resminin bir minyatürünü görüyoruz. Burada ayrıca İsa Mesih'in dirilişi konusunda harika bir öğreti de görülmektedir. Bu kitap aslında dirilişin peygamberliğidir. Rab İsa Mesih kendisi tıpkı Yunus'un Ninovalılara bir işaret olduğu gibi kendisi de dirilişiyle kendi nesline bir işaret olacağını söylemişti. Yunus kitabı inanılmaz bir abartı değildir ve bu da bu kitaba inanmanın ne kadar imkansız olduğunu epey vurgulayan reddedici dünyayı gerçekten rahatsız eder. Bu kitap ölümden dirilen bir adamın ve ortasında boğazlanmış gibi duran kuzu olan bir tahtın resmidir. Bu kuzu dirilmiş bir kuzudur ve günümüzdeki Mesih'i reddeden dünya bir gün dağlara ve kayalara seslenip dağlara kayalara üzerimize düşün dediler tahta oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi diye vahiy 6. bölüm 16. ayete göre bağıracaklar. Bazen bu kısa bölüm edebi değeri yersiz eleştirilerde bulunan eleştirmenlerin gümbürtüsünde kaybolmaktadır. Yunus böylesine küçük bir alana sığdırılan en güzel öyküdür diye yazan edebi eleştirmen ve yazarın sözlerini hatırlamak yerinde olacaktır. Önümüzde inanılmaz bir abartı değil, edebi bir mücevher olduğunu aklımızda tutmamız iyi olacaktır. Belirtmek istediğim bir başka önemli nokta da balığın kitabın kahramanı olmadığıdır. Kitaptaki kötü unsur da değildir. Balık çok önemli bir hale geldiği halde bu kitap bir balık hakkında bile değildir. En büyük zorluk doğru perspektifi korumaktır. Balık sadece vitrindeki bir süstür ya da adına ne derseniz deyin. Her tiyatro oyununda belirli sahne, donatımları ve dekorlar bulunur. Hamlet'in siyah, mavi ya da beyaz bir fonun önünde oynanması önemli değildir. Ve Yunus'un hikayesinde de balık oyunun yıldızı değil, dekorlarından birisidir. Kutsal kitabın herhangi bir kitabını ele alırken en önemli şeyler ve daha az önemli şeyler dedikleri arasında bir ayrım yapmalıyız. Yunus kitabındaki daha az önemli şeyler balık, kabak, doğu rüzgarı, gemi ve hatta Ninova şehridir. En önemlisi ise egemen Rab ve Yunus'tur. Tanrı ve insandır ve bu kitapta işte bunun hakkındadır. Yunus kitabının tarihiyle ilgili ise muhafazakar bilginler Yunus kitabının yazılışını İsa'dan önce 745'ten önceye koyarlar. Olaylar yaklaşık bu sırada gerçekleşmişti. Bazıları ise İsa'dan önce 860 yılına bakarlar. Bana göre İsa'dan önce 800 ila 750 yılları arasına koymak en doğrusudur. Tarihi etüt eden kişiler bu dönemde Nemrut tarafından kurulan Ninova'nın o sıralarda en parlak devrini yaşamakta olduğunu, Asur ulusunun zamanın büyük dünya gücü olduğunu hatırlayacaktır. Bu ulus İsa'dan önce 606 sıralarında yok edilmişti. Yunanlı tarihçi Herodot'un zamanında Nemrut'un kentinin yerinde yerler esiyordu. Xenofon şehirden geçtiğinde şehir terk edilmişti ama duvarların hala durduğuna ve 5-6 metre yüksekliğinde olduklarına tanıklık eder. Tarihçiler şimdi 3-4 metre yüksekliğinde ve 1 metre kalınlığında olduğunu hesaplamaktadırlar. Göreceğimiz gibi Ninova çok büyük bir şehirdi ve kayıtlar bize bundan fazlasını söylememektedir. Yunus kitabının konusu ise kısalığı dikkatsiz bir okuru bu kitabın Yunus'u yutan balina hakkında tartışmaktan başka hiçbir önemi olmadığı sonucuna getirebilir. Burada balina içinin kullanılan sözcük ketostur ve büyük bir deniz canavarı anlamına da gelir. Bu balık bir balina olabileceği halde ben öyle olduğunu da düşünmüyorum çünkü kutsal kitap bizlere özel bir balığın hazırlanmış olduğunu söyler. Ama Yunus kitabının çok kısa 4 bölümü vardır ve kutsal kitabın en kısa kitabı olan Oveyda'nın sadece 2 mislinden biraz daha uzundur. Çok kısa olduğundan bu kitabı görmemezlikten gelebiliriz. Ancak bu kitaplardan hiçbirine küçük peygamberlerde dememeliyiz. Çünkü her biri küçük bir atom bombası değerindedir. Tanrı'nın gücü ve programıyla doludur. Yunus kitabında önerilip geliştirilen 6 önemli konu vardır ve bunlar Yunus kitabını günümüz için çok uygun bir hale getirirler. Birinci olarak bu eski antlaşmada İsa Mesih'in dirilişini ortaya koyan tek kitaptır. Hristiyan inancının bütün büyük doktrinleri eski antlaşmanın belirli kitaplarında ortaya konulmuştur. Örneğin çıkış kitabı kurtarılışı ortaya koyar. Bu kitapta Mesih'e gelen günahkarların günahtan kurtuluşu canlandırılır. Rut kitabında kurtarılışın romantik yanını, sevgi dolu yanını görürüz. Ester kitabında Tanrı'nın sağlayışının romantikliğini görüyoruz. Ben Eyüp kitabının tövbe konusunu öğrettiğine inanıyorum. Kutsal kitabı okuyup imanımızın büyük doktrinlerinin eski antlaşma kitaplarından birinde canlandırıldığını görebiliyoruz. Yunus adındaki kısa kitap Rab İsa'nın dirilişini canlandırır ve öğretir. Eğer bu kitap dirilişin harika doktrinini öğretmiyorsa o zaman Hristiyan inancının bu en önemli doktrinini Eski Antlaşmanın hiçbir kitabında canlandırılamaz. Sırf bu bile bu kitabı önemli bir hale getirir. İkinci nokta ise Yunus kitabının kurtuluşun işlerle olmadığının altını çizdiği bir kitap olmasıdır. İnsanları tövbeye götüren imanla gerçekleşeceğini öğretmektedir Yunus kitabı. Bu kısa kitap Ortodoks Yahudiler tarafından kefaret günü olan Yom Kippur'da okunmaktadır. Tanrı'ya giden yol, yaptığımız iyi işler aracılığıyla değil, Rabbim bizim yerimize kurban olarak ölüp kanını akıtması aracılığıyladır. Yunus kitabının en önemli cümlesi ikinci bölümdedir. Kurtuluş senden gelir, ya Rab der. 2. bölüm 9. ayetti. Kurtuluşu başlatan O'dur. Kurtuluşumuzun büyük binasını O dikmiştir, mimar O'dur. Bu kitabın 3. büyük amacı ise Tanrı'nın lütuf amacının bozulamayacağını göstermektir. Yunus, Ninova'ya gitmeyi reddetmişti ama Tanrı mesajı hala Ninova'ya verecektir. Bu durumda Yunus'un Ninova'da Tanrı'nın tanığı olması ilginçtir. Oraya gideceğini bilmiyordu ama gitti. 4. önemli nokta ise Tanrı'nın imansızlığımızdan ötürü bizi bir kenara atmayacağıdır. Tanrı sizi kullanmayabilir ama sizi bir kenara atmaz. Futbolda oyuncuların dışında yedek oyuncular da vardır ve bir de sırada oturan oyuncular vardır. Yani futbolcuların yanlarındaki sırada oturan bir sürü futbolcu daha var. Hatta sıralarda oturan futbolcular oynayanlardan daha fazladır. Bir oyuncu oyuna ancak oyuna bir katkıda bulunabileceğine inanıldığında çağrılır. Eğer siz ve ben imansızlık gösterirsek Tanrı bizi o yedek kulübesine koyabilir. Ama hala üniformayı giyeriz ve bizi bir kenara atmaz. Yaşam oyununa yeniden girmeyi ve onun isteğini yapmayı istediğimiz her zaman bunu yapmamıza izin verecektir. 5. büyük gerçekte Tanrı'nın iyi ve lütufkar olduğudur. Kutsal kitapta Tanrı hakkında yer alan en etkileyici resmi görmek istiyorsanız Yunus 4. bölüm 2. ayeti okumanızı öneririm. Eski antlaşmanın bir gazap tanrısı ve yeni antlaşmanın da bir sevgi tanrısı gösterdiğini söylemek yanlıştır. Yunus kitabında öcü almaya çalışan bir tanrıyı görmeyiz. 6. ve son büyük öğreti de Tanrı'nın diğer uluslarında tanrısı olduğudur. Tanrı İbrahim'i seçtiğinde diğer uluslara aslında insanlık ailesine giren günahtan ötürü sizi bir süre için terk etmek zorundayım. Bir adam ve bir ulus aracılığıyla sizin için kurtuluş hazırlayacağım ve kurtarıcıyı dünyaya onlar aracılığıyla getireceğim diyordu. Tanrı şimdi bütün insanlık için kurtuluşu sağlamıştır. Kutsal kitabımda Yunus kitabının üzerine Romalılar 3. bölüm 29. ayeti yazdım. Paulus, yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin tanrısı mıdır, diğer ulusların da tanrısı değil mi? Elbette diğer ulusların da tanrısıdır diyor. Yunus kitabı Tanrı'nın eski antlaşmada bile diğer ulusları unutmadığını gösterir. Fahişe Rahav gibi bir kadını ve Asurlar gibi zalim ve vahşi bir ulusu ve başkentleri Ninova'yı kurtarmaya istekliydi. Tanrı'nın günahkarları kurtarma işinde olduğunu kutsal kitabımda görmek çok hoşuma gidiyor. Yunus kitabını incelemede iki yaklaşım vardır ana hatlar açısından. En popüler olanı ve çoğu yorumcu tarafından izleneni Yunus'la Paulus arasında çarpıcı bir benzerlik olduğuna dikkat çeken yaklaşımdır. Hem Paulus hem de Yunus Yahudi olmayan uluslara müjdeleme yapıyorlardı. Her ikisi de denize atıldı. Her ikisi de gemide denizcilere tanıklık etmişlerdi ve her ikisi de denizcileri ölümden kurtarma işinde kullanılmışlardı. Dikkatli bir etüdün ortaya koyacağı başka çarpıcı benzerlikler de vardır. Bir müjdecilik yolculuğu olarak kabul ettiğim Roma'ya yolculuğu dahil Elçi Paulus'un aslında 4 hizmet yolculuğu olmuştur. Yunus'un 4 bölümü Yunus'un 4 hizmet yolculuğuna bölünebilir. Birinci yolculuk balığın içindeydi. İkincisi kuru topraktaydı. Üçüncüsü Ninova'da ve dördüncü de onu Tanrı'nın kalbine götürdü. Az önce söylediğim ayrım Yunus kitabının güvenilir bir ana hat ayrılışıdır ama beni hiçbir zaman tam olarak tatmin etmemiştir. Ben kitabın ana hatlarını Paulus'la bir kıyaslama yapmadan çıkartmaya çalıştım. Doğrusunu isterseniz Yunus'un kısa kitabının ana hatlarını yapmakla Vahiy kitabının ana hatlarını çıkartmaktan çok daha fazla zorlandım. Yunus ana hatlarını çıkartmakta benim başka bir yaklaşımım var ve şimdi size bunu nasıl geliştirdiğimi anlatmak istiyorum. Uzun yıllar önce bir gece tren istasyonunda tren bekliyordum. Okuduğum okula geri dönüyordum ve o sırada kutsal kitabın her kısmının ana hatlarını çıkartmanın üzerinde çalışıyordum. Ama Yunus kitabı için bir ana hat çıkartamıyordum. Sonra trenin geç geleceğini öğrendim. Yarım saat, bir saat arası beklemem gerekecekti. Sizin de bir havalimanı ya da tren istasyonunda beklemeniz gerektiğinde yaptığınızdan emin olduğum şeyi yaptım. Oturmadan önce epey dolaştım. Patlamış mısır makinesinin önüne geçtim. Yiyecek satanları dolaştım. Pro mağazasının önünden geçtim. Kolajının önünden geçtim ve en sonunda tren saatlerinin yazılı olduğu levhanın önüne geldim. Tren saatlerine bakarken Yunus kitabının ana hatlarının saatlerin gösterildiği bir levha gibi yapılabileceğini düşündüm. Saatlerin yazılı olduğu bir levhada 3 önemli şey bulunur. Birincisi tren ya da uçağın ayrılış saati ve ayrıldığı yer. İkincisi trenin ya da uçağın gideceği yer. Son olarak da trenin gittiği yere kaçta varacağını bilmeniz gerekir. Konuşmalar yapmak için birçok yere gidiyorum ve eğer uçağa ya da trene binersem bilinmesi önemli olan 3 şeyin kalkış saati, nereye gidildiği ve varış saati olduğunu görüyorum. Bu yüzden eğer Yunus kitabına üzerinde saatlerin yazılı olduğu bir levha gibi bakarsanız Yunus kitabının ana hatları şöyle oluşur. Her bir bölüm için kalkış yeri, gidilen yer ve varış vardır. Birinci bölüm için İsrail'den kalkılmış Ninova'ya gidilmiştir. İkinci bölümde Samiriye ya da Gat Heper'de balık, Ninova ve kara vardır. Üçüncü bölümde karadan Ninova'ya, dördüncü bölümde de Ninova'dan asma kabağı aracılığıyla Tanrı'nın kalbine gitmek olarak Yunus kitabını ana hatlarına ayırmak sağlıklı olacaktır.
Yunus 1. bölüm Yunus'un çağrılıp görevlendirilmesini bize aktarır. Yunus 1. bölüm 1. ayette Rab bir gün Amitay oğlu Yunus'a kalk Ninova'ya, o büyük kente git ve halkı uyar diye seslendi. Yunus bize bir peygamber ve Amitay'ın oğlu olarak tanıtılır. Yunus'un tarihte gerçekten yaşamış bir kişi olduğunun kanıtlarını bu kitabın giriş bölümünde size aktardım. Yunus 1. bölüm 2. ayette ise çünkü kötülükleri önüne kadar yükseldi diyor. Bu Tanrı'nın Yunus'u çağrışını ve onu Ninova'ya gitmekle görevlendirmesini ifade etmektedir. Ninova şehrine o büyük kent denilir. Asur İmparatorluğu'nun başkentiydi ve Dicle Nehri'nin kıyısında yer alıyordu. Zamanın en büyük dünya gücüydü. Daha sonra şehrin büyüklüğü konusunu da ele alacağım. Çünkü bu kitapta iki kez daha bu konu vurgulanır. Burada vurgu aslında şehrin kötülüğü üzerindedir. Çok büyük bir şehirdir ama kötülük de büyüktür. Kötülüğü o kadar büyüktür ki Tanrı'nın önüne gelmiştir ve Tanrı şimdi şehri cezalandırmaya karar vermiştir. Yani eğer şehir halkı kendisine dönmezse onları cezalandıracaktır. Şimdi Yunus'u batıya giderken görürüz. Yunus 1. bölüm 3. ayette ne var ki Yunus Rabbin huzurundan Tarşiş'e kaçmaya kalkıştı. Yafa'ya inip Tarşiş'e giden bir gemi buldu. Ücretini ödeyip gemiye bindi. Rab'den uzaklaşmak için Tarşiş'e doğru yola çıktı diyor. Yunus kuzeydeki İsrail krallığında yer alan Gat Heper'deki evinden ayrıldı ve Tanrı'nın çağrısı ve kendisine verdiği görevden ötürü Ninova şehrine gideceğini düşünürsünüz değil mi? Yunus'un Ninova'ya varmak için İsrail'den doğuya gitmesi gerekirdi. O yönde gitmek yerine çok tuhaf bir şey yapar. Yafa'ya gider ve Tarşiş'e giden ilk gemiye bilet alır. Tarşiş, Fenikeliler tarafından İspanya'nın güney kıyısında kurulan bir şehirdi. Batının en son sınırıydı. Önümüzde Yunus'un balığın içinde olup olmadığından daha büyük bir sorun bulunmaktadır. Yunus kitabındaki sorun balık değildir. Yunus'un kendisidir. Tanrı ondan Ninova'ya gitmesini ister. O da kalkıp bunun yerine Tarşiş'e gider. Tanrı ona doğuya gitmesini söylüyor. Ancak Yunus Tanrı'ya itaat etmemeye karar veriyor ve batıya gidiyor. Doğal olarak Yunus'un bunu neden yaptığı sorusunu sormaktayız. Bunun birkaç açıklaması bulunmaktadır. İlk olarak Yunus, Ninovalılardan nefret ediyordu ve onların kurtulmasını istemiyordu. Bu nefretin bir nedeni vardı. Asur, antik dünyanın en zalim uluslarından birisiydi. Zamanın bütün ulusları onlardan korkardı ve dehşet duyarlardı. İnsanlara işkence etmek için çok zalim yöntemler kullanırlardı ve esir aldıkları kişilerden çok kolay bu yöntemlerle bilgi edinirlerdi. Yaptıkları şeylerden biri bir adamı çölün ortasına götürüp boynuna kadar gömmekti. Başından başka hiçbir yeri dışarıda kalmazdı. Sonra dilini sırımla sıkıp onu sıcak yakıcı güneşin altında ölüme terk ederlerdi. Adamın ölmeden önce delirdiği söylenir. Bu Asurluların sözde icat ettikleri hoş şeylerden birisiydi. Asurlular bir ordu olarak da sıra dışı bir biçimde hareket etmekteydiler. Babillerin onları yenebilmesinin nedenlerinden biri de Asur ordusunun çok yavaş yürümesiydi. Yanlarına ailelerini de alırlardı ve orduda çok az düzen bulunurdu. Büyük bir kalabalık olarak yolculuk ederlerdi. Düzensizliklerinin kendi aleyhlerine olduğunu görmek çok kolaydır. Ancak bir çekirge sürüsü gibi bir kente ya da köye geldiklerinde halk onlardan o kadar çok korkar ve dehşete düşerlerdi ki bazı durumlarda zalim Asurluların eline düşmektense bütün şehir intihar ederdi. Çevredeki uluslar tarafından sevilmedikleri çok net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu dönemde Asurluların kuzeydeki İsrail krallığına saldırıp yağmaladıklarını da biliyoruz. Uzun bir süre boyunca birbiriyle savaşanlar Suriye ve kuzeydeki krallıktı. Ancak kuzeylerinde ve doğularında Asur tehlikesi yüzünden sonunda anlaşmışlardı. Ancak Asur sonunda hem Suriye ve hem de İsrail'in boyunduruğu altına almıştı. Asurlular fethetmeyi umdukları bir ulusa nüfuz etmeye başladıklarında şehre sürpriz bir saldırıda bulunur, kadınları esir alır, sonra erkekleri ve çocukları vahşice öldürürlerdi. Bunun doğru olup olmadığını kesin olarak bilmiyoruz ama Asurların bir keresinde Yunus'un doğup büyüdüğü yer olan Gat Hepere'de saldırmış olması olasılığı vardır. Kendi evine bile girmiş olabilirler ve kendi annesiyle babasını gözlerinin önünde zalimce öldürüldüğünü Yunus görmüş olabilirdi. Ya da Asurların kız kardeşlerinin ırzına geçtiklerini görmüş de olabilirdi. Hiç olmazsa Yunus'un Asurlulardan nefret ettiğini ve onların kurtulmasını istemediğini biliyoruz. Bu yüzden tam ters istikamete gider ve Tanrı'nın mesajını onlara taşımak istemez. İkinci olarak Yunus'un batıya girişinin sebebi olarak bazı insanlar Yunus'un mesajının bir kurtuluş mesajı olmadığını söyleyebilir. Mesajının bir yargı mesajı olacağı doğru olduğu halde Yunus Tanrı'yı tanıyordu. Ve Yunus Tanrı'yı tanıdığı için tam ters yöne gitti. Ninova'ya bir yargı mesajıyla giderse ve şehir halkı tövbe edip Tanrı'ya dönerse Tanrı'nın onları yargılamayıp şehri kurtaracağını biliyordu. Yunus o şehrin kurtulmasını istemiyordu. Bu özlemle beklediği bir şey değildi. Bu yüzden de ters yöne doğru gitti. Üçüncü olarak da Yunus'un ters yöne gitmesinin bir başka nedeni de kesinlikle itaatsiz bir peygamber oluşudur. Bu hiç şüphe götürmez. Kaybolan oğula çok benzer bir şekilde Tanrı'nın isteğinin dışındadır. Kaybolan oğul babasının isteğine göre yaşamayı istemedi. Bunun üzerine uzak bir ülkeye gitti ve Yunus da Tanrı'nın isteğinin dışındadır. Tanrı'ya ayak uyduran bir peygamber olmadığı kesin. Dördüncü bölümün tamamının onun asiliğini ele aldığını ve Tanrı'nın onu yeniden kendisine ayak uydurttuğunu da göreceğiz. Dördüncü olarak ise Yunus'un Tanrı'ya itaatsizlik etmesi de son bir neden olarak şöyle ifade edilir. Eski antlaşmada Tanrı'nın mesajcılarını hizmetkar olarak başka ülkelere hiçbir zaman yollamadığına dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Tanrı'nın eski antlaşmada kullandığı yöntem bugün kullandığı yöntemin tam tersidir. İsrail'in Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere 3 kıtanın birleştiği bir yerde bir ulus olarak Tanrı'ya tapınıp ona hizmet etmesi gerekiyordu. O zamanın ulusları eğer deniz yoluyla yolculuk ediyorlarsa İsrail'deki yolu tercih ederlerdi. Tanrı İsrail ulusunu alıp onları oraya, yolların kesiştiği yere koymuş ve onların kendisine tapınmak için bir tapınak yapmalarını sağlamıştı ki Tanrı'ya hizmet ederek tanıklık edebilsinler. Tanıklıkları kendilerine bakan bir dünyadaydı. Davetleri gelin Rabbin evine gidip ona hizmet edelimdi. İsrail dünyanın yollarının kesiştiği yerde Tanrı'ya hizmet ederek tanıklık etti ve dünyada onlara geldi. Örneğin Seba kraliçesi dünyanın öbür ucundan İsrail'e gelmişti. Neden geldi, nasıl tapındıklarını duydu ve oraya vardığında orada günahkar için bir sunak olduğunu görmüştü. Onu Tanrı'ya kendisini kurtaran biri biçimde tanımaya götüren de bu oldu. Tarihsel kaydı okursanız sadece onun değil dünyanın krallarının Süleyman'ın bilgeliğini işitmeye geldiğinde görürsünüz. Bu kısa süre içerisinde İsrail dünyaya tanıklık etti ama onlar hizmetli olarak dünyaya giderek tanıklık etmediler çünkü dünya onlara geldi. Eski antlaşmada bizlere sadece Seba kraliçesi hakkında bir tek örnek verilmiştir. Yeni antlaşmada Habeşli Hadım, Tarsuslu Saul ve Romalı Yüzbaşı Cornelius olmak üzere Ham'ın bir oğlu Yafet'in bir oğlu ve Sam'ın bir oğlunun iman edişleri örneği verilmektedir. Bizlere sadece bu örnekler verildiği halde Mesih'e iman eden binlerce ve sonraları da milyonlarca insan olmuştu. Ancak günümüz kilisesi için verilen yöntem eski antlaşma zamanındaki yöntemin tersidir. Hepsi de eski antlaşma öğretilerek yetiştirilen İsrailler olan 12 elçi için dünyanın her yerine gidin ve müjdeyi bütün yaratılışa duyurun buyruğunun epey şaşırtıcı olduğunu düşünüyorum. Birbirine bakıp vay bu tamamen yeni bir şey, bu işin böyle yapılması gerektiğini bilmiyorduk dediklerini de hayal edebiliyorum. Rabbi İsa Yeruşalim'e gelin demek yerine Yeruşalim'den başlayarak şimdi Yahudiye'ye, Samiriye'ye ve oradan da dünyanın en uzak yerlerine kadar gitmelisiniz diyordu. Bugünkü yöntem budur. Bizler İsrail'i başarısızlığından ötürü sık sık eleştiriyoruz ama bizler köşede bir kilise bina edip dünyanın bize gelmesini bekliyoruz. Halbuki bizim dünyaya gitmemiz gerekir. Bunun günümüzde Tanrı'nın yöntemi olduğuna inanıyorum. Ama Yunus'un günündeki yöntem bu değildi ve Tanrı kendisine kalk Ninova'ya git dediğinde Yunus şaşırmıştı. Bence Yunus Simon Petrus gibi bir adamdı ve büyük bir olasılıkla Rab'be cevap verdi. Bence bir dakika, İlyas'ı hiç Mısır'a, Yaşaya'yı hiçbir zaman Hindistan'a göndermedin. Neden benden daha önce hiçbir peygamberden istemediğin bir şey istiyorsun demişti. Yunus'a karşı büyük bir sempatim var. Tanrı'nın yöntemini neden değiştirmek isteyeceğini anlamamıştı. Ancak bu kitap Tanrı'nın Yahudi olmayan ulusların da Tanrısı olduğunu ortaya koyar. Paulus, Romalılar 3. bölüm 29. ayette yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin Tanrısı mıdır? Diğer ulusların da Tanrısı değil mi? Elbette diğer ulusların da Tanrısıdır demesinin bir noktası da budur. Yunus bu söze amin diyebilirdi ama zamanın o noktasında değildi. Bu kitapta anlatılan deneyimlerden sonrasına kadar Tanrı'nın Yahudi olmayan ulusların da Tanrısı olduğunun bilincine varmamıştı. Yafa'ya inip Tarşiş'e giden bir gemi buldu. Ücretini ödeyip gemiye bindi. Rab'den uzaklaşmak için Tarşiş'e doğru yola çıktı. Eğer Tanrı'nın isteği içinde olup olmadığınızı size sorgulatan zor bir zaman yaşıyorsanız, Yunus'un hikayesi size yardımcı olacaktır. Ben size Rab'bin isteği içinde olup olmadığınızı söyleyemeyeceğim halde size şu kadarını söyleyebilirim. Zorluk çekmeniz Tanrı'nın isteğinin dışında olduğunuzun bir kanıtı değildir. Bunun yerine Tanrı'nın isteğinin içinde olduğunuzun kanıtı dahi olabilir. Eğer bugün her şey fazlasıyla kolaysa ve her şey her yönden sizin için iyi bir şekilde gidiyorsa ve eğer Tanrı'nın isteklerinde olduğunuzu yorumlamak için bütün kullandığınız buysa, o zaman zavallı, kırık bir kamışa yaşlandığınızı söyleyebilirim ve bu kamış sizi sıkıntı zamanında tutmayacaktır. Yunus örneğine biraz daha yakından bakalım. Karşımızda Tanrı'nın kendisini çağırmış olduğunun ters istikametine doğru yola çıkan bir adam var. Bu adam kesinlikle Tanrı'nın isteğinin dışındadır. Yafa'ya gidiyor ve oraya vardığında hiçbir sorunla karşılaşmıyor. Bir gemi buluyor, bir bilet alıyor, gemiye biniyor ve uykuya dalıyor. Her şey yolunda. Yunus'un sık sık duyduğum türden bir tanıklık verebileceği inancındayım. Yunus bileti almaya gitti. Bunu yaparken belki Tanrı'nın isteği içinde olup olmadığını düşünüyordu. Olmadığını bilmesi gerekirdi ama birçoğumuz bu konuyu merak edip gerçeği bilsek bile merak ettiğimizi söyleriz. Bilet almak için sıraya girdi ve biletçi Yunus'un tam önündeki adama özür dilerim yer kalmadı demişti. Yunus tam dönüp gidecekti ki telefon çaldı ve biletçi telefonu açtı. Zengin bir adam hastanede olduğunu, birdenbire hastalandığını ve yolculuğa çıkamayacağını bildirir. Bunun üzerine Yunus bekler ve biletçi ona dönüp çok şanslısınız. Birisi biletini iptal etti der. Yunus gerçekten de kendimi şanslı hissediyorum. Hatta daha da fazlasını hissediyorum. Belki bu Tanrı'nın isteğinde olduğum anlamına gelir diye düşünür. Günümüzde kaç tane Mesih inanlısı böyle düşünüyor? Eğer zorluklar yaşıyorlarsa Tanrı'nın isteğinin dışındayım derler. Her şey kolay gidiyorsa ve her şey iyi görünüyorsa tamam Tanrı'nın isteğinin içindeyim derler. Dostum, benim düşünceme göre şeytan sizin büyümenizden ve Tanrı için etkin olmanızdan ötürü rahatsız olmaktadır. Bunun doğru olduğunu kendi hizmetimde de gördüm. Sıkıntılar yaşamanız Tanrı'nın isteğinin dışında olduğunuzu kanıtlamaz. Yunus için her şey güzel bir yolculuğa uygun görünüyordu. Her şey yolunda gitmişti. Birisi buna durumların rastlantı sonucu iyi gitmesi adını verir. Ama bizler Yunus'un yanlış yöne gittiğini ve Tanrı'nın onu geri döndürmek için bir balığa yutturacağını biliyoruz. Yüzyıllar boyunca ister kutsal kitapta olsun, ister kutsal kitap dışında olsun Tanrı adamları hayatın akışını fazla kolay bulmamışlardır. Her şey hep böyle uygun olmamıştır. Hayat zor olmuştur. David Livingstone'un yaşam öyküsü beni çok heyecanlandırır ama bu adam çok acı çekti. Eğer ben onun gibi karanlık Afrika'da hizmet etmeye çalışsaydım, onun yaşadığı karanlık deneyimlerden birkaçından sonra çok dindar bir sesle Tanrı'nın dönüp kendi ülkemize gitmemizi istediğine inanıyorum demek çok kolay olurdu. Yeni Hebride ise hizmetçi olarak giden John Patton'la her döndüğü yerde düş kırıklığıyla karşılaşmıştı. Her gün zorlukların üstesinden gelmesi gerekmişti ama Tanrı'nın yol gösterme biçimi böyledir. İbraniler kitabında 11. bölüm 36, 37 ve 38. ayetlerde şöyle okuyoruz. Daha başkaları alaya alınıp kamçılandı. Hatta zincire vurulup hapsedildi. Taşlandılar, keresteyle biçildiler. Kılıçtan geçirilip öldürüldüler. Koyun postu, keçi derisi içinde dolaştılar, yoksulluk çektiler, sıkıntılara uğradılar, baskı gördüler. Dünya onlara layık değildi. Çöllerde, dağlarda, mağaralarda, yeraltı oyuklarında dolanıp durdular diyor. İbraniler de ayrıca bazılarının imanla kılıçtan kaçıp kurtulduklarını ama diğerlerinin imanla kılıçtan geçirildiklerini de okuyoruz. Bu yüzden iyi durumları her zaman Tanrı'nın isteği ve kötü durumları da her zaman Tanrı'nın isteği dışı olarak yorumlayamazsınız. Yunus'u gemide ve gemi denize açılırken, güvertede durup kara uzaktan kaybolurken, gülümserken hayal edebiliyorum. Kendi kendine bu çok güzel bir yolculuk olacak diyordu. Ama bu adam için durumun bu kadar kolay olmadığını hep birlikte göreceğiz.